Müzikte iz bırakanlar. Hazırlayan ve sunan Seçil Öztan, Ekrem Öztan. Merhaba sevgili dinleyicilerimiz, bu hafta yepyeni bir müzikte iz bırakanlarda sizlerle birlikte olmanın mutluluğunu bir kez daha yaşıyoruz. Efendim bugün çok değerli bir konuğumuz var stüdyomuzda. Sayın Mehmet Korhan Ilgar, kompozisyon ve orkestra şefliği öğretim görevlisi değil mi? Hoş
evet,
geldiniz
hoş
efendim.
Hoş bulduk, teşekkür ederim.
Şeref verdiniz programımıza, müzikte iz bırakanlarda sizinle birlikte olmak çok büyük bir mutluluk.
Teşekkür ederim.
Efendim bugün programımızı değerli sanatçımız, orkestra şefimiz, sevgili hocamız Sayın Hikmet Şimşek anısını yapıyoruz.
Evet.
Sizinle onun yaşamını, eserlerini, bıraktığı izi konuşacağız. Müzikte bıraktığı izi konuşacağız. Sevgili dinleyicilerimizle birlikte. Ama bundan önce sizi dinleyicilerimize kendi ağzınızdan, kendi dilinizden tanıtabilir miyiz?
Tabii ki memnuniyetle. Hacettepe Üniversitesi Ankara Devlet Konservatuvarı'nda sizin de az önce anons ettiğiniz gibi kompozisyon ve orkestra şefliği bölümünde öğretim görevlisi olarak görev yapmaktayım.
Ne güzel.
Aynı zamanda bestecilik çalışmalarında da bulunuyorum. İnsan kendini tanıtması biraz zor,
zor tabii.
Özellikle benim için.
Evet. Yani uzun... Kaç senedir konservatuvarda öğretim görevliliğine devam ediyorsunuz?
Bu dördüncü yılın içerisindeyiz. Bu yıl itibariyle dördüncü yıldayım.
Evet.
Ama tabii 4-5 yaşından beri aktif olarak müziğin içerisindeyim. Devlet Çok Sesli Çocuk Korosu'nda başladım. Saadettin ve Sevim Ünal hocalarımızın yönetiminde.
Buradan selam olsun hocalara.
Evet, hocalarımıza da
değerli
selam
hocalarımıza
olsun.
Buradan selam gönderelim. Evet.
Oradan sonra Bilkent Üniversitesi Müzik ve Sahne Sanatları Fakültesi'nde 4 yıl kadar keman eğitimi aldım. Ondan sonra da en çok istediğim şey bestecilik eğitimini almaya başladım.
O ağır bastı.
2003 yılından itibaren.
Var mı efendim şu anda üzerinde çalışmakta olduğunuz bir eser?
Evet, birkaç eser var.
Evet.
Ara ara birine çalışıp sonra diğerine ara verip
okuldaki
ona dönüyorum.
Okuldaki işlerden ve hocalıktan
fırsat yani pek vakit kalmıyor açıkçası.
Evet.
Tabii bunlar tatlı yorgunluklar. Ama besteleme için de uzun bir çalışma süresi gerekiyor. Uzun bir konsantrasyon süresi gerekiyor.
Kesinlikle.
Tabii ki yıl içerisinde, normal eğitim öğretim yılı içerisinde biraz odaklanmak zor.
Evet.
Bu tip işlere. Ama birkaç eser var. Birkaç oda müziği ve orkestra müziği üzerinde çalışıyorum.
Etkilendiğiniz Türk bestecileri de vardır mutlaka. Türk bestecilerimizden ya da yerli Türk halk müziğimizden de olabilir tabii.
Tabii ki. En çok bestecilerden değil de halk müziğinden etkilendiğimi, geleneksel müziğimizden
etkilenmeyecek gibi değil zaten.
Söylemek, aslında etkilenmek doğru kelime değil. Zaten o müziğin içerisinde
kanımızda akıyor değil mi?
Doğup büyüdüğümüz yani için
tabii.
Kesinlikle insanın kanında var.
Evet.
Çünkü hep diyorum, insanın kendi konuştuğu dil gerçekten yaptığı müziğe benziyor. Kendi halk müziği kendi dilinin karakterinde oluyor. Kendi dilinin
çok
niteliğinde
güzel
oluyor. O şekilde tınlıyor. Ve bunun içerisinde doğuyoruz. Bir kültürün içerisinde doğuyoruz. Bir toplumun parçasıyız. Bu tabii ki de insanı en çok besleyen şey. Özellikle de sanatçıysanız.
Tabii ki.
Ve tabii ki de büyük bestecilerimizden de etkilenmemek olmaz. Çünkü onların çizdiği yolda ilerliyoruz hepimiz. Çünkü onların bıraktığı muazzam örnekler var. Hem Türk Beşleri olsun hem de Türk Beşleri grubuna girmemiş ya da o grupta tasnif edilmemiş birçok bestecimiz de var. Her birinin farklı farklı bıraktığı eserler, incileri var.
Evet.
Onların her birini zaten özümsemekten ben son derece mutluyum ve şanslı hissediyorum kendimi.
Çok da farklı hayatları var değil mi? Biz müzikte iz bırakanlar da değil mi sevgili Ekrem? Program yaptıkça onların hayatlarına daha çok indikçe yaşamlarındaki ayrıntıyı görüyoruz. Çok zor yaşamışlar. Belki başarının
kesinlikle
içinde de bu acaba kamçılıyor mu? Zor yaşam koşulları başarıya götüren bir şey mi? Aslında her ne kadar zor olsa da, değil mi?
Tarihte birçok örneği olduğunu düşünüyorum. Sadece sanat alanında değil, bilim alanında da, başka alanlarda da büyük komutanlar, büyük liderlerin hakikaten birçoğunun böyle çok zor yaşamlardan geldiğini görüyorum. Bugünkü
Sayın Hikmet Şimşek,
Hikmet hocamızı anacağız, anacağımız hocamızın da böyle çetrefilli bir yaşamı var. Aslında çok farklı bir yaşamı var. Birazcık söz edelim mi Hikmet hocamızdan, başlayalım mı? Nasıl, nerede doğmuş, ne yapmış, müzik macerasına nerelerden başlamış?
Hikmet hocamız 1924 yılında Siirt'in Pervari ilçesinde dünyaya geliyor. Asker bir aileden geliyor. Askeri geleneği olan bir aileden, babası bu mesleği icra ediyor. Kendisi de aslında askeri okuldan yetişme.
Ayrılmış herhalde, değil mi?
Evet, askeri okuldan ayrılmış.
Genellikle böyle bir şey var aslında. Birçok meslek alanlarında var ama asker ailelerde böyle birkaç kuşak hep... Hani eskilerin bir tabiriyle, tabiri mazur görün, Anadolu'muzun tabiridir. Armut dibine düşer derler ya. çocuklar annelerden babalardan herhalde özeniyorlar mı? Ama daha çok asker ailelerinde bu silsile vücut buluyor diye düşünüyorum. Diğer mesleklerde de var mutlaka ama askerlerde daha çok oluyor.
1946 yılında harp okulundan müziğe olan ilgisi nedeniyle ayrılmış. Ve Ankara Devlet Konservatuvarı'nın kompozisyon bölümüne girmiş. Evet.
Evet, yani sizlerin de söylediği gibi asker kökenli insanların sanata olan ilgisi aslında daha yoğun. Biz hep tersini düşünürüz insanlar olarak. Ki Hikmet hocamızda da böyle bir durum söz konusu. Geçirdiği birkaç ağır rahatsızlığında etkisi olmuş genç yaşında ve en sonunda müziğe tamamen yönelmeye, bu mesleği icra etmeye karar veriyor.
Çok değerli hocalarla çalışmış, değil mi?
Evet,
Adnan Saygun'un öğrencisi olmuş.
Evet,
Ferit Anlar,
kesinlikle. Ve en çok da Saygun'un fikirlerinden, müzikal görüşlerinden etkilendiğini kendi söylüyor zaten. Yazılarında ya da kendi konuşmalarında bunu şey yapabiliyoruz, anlayabiliyoruz. Kompozisyon bölümünden mezun olduktan sonra CSO'da yardımcı şef olarak görev yapmaya başlıyor ve başarılı temsillerinden sonra yurt dışına kursa gönderilmiş.
Kursa gitmeden önce, başarılı temsil dedikten sonra ne dinleyelim, örnek olarak dinleyicilerimizle paylaşalım?
En çok onu etkilediğini söylediği koronun, Adnan Saygun hocanın İnci'nin kitabının orkestra düzenlemesi var. Bunu Ankara Radyosu Oda Orkestrası'yla Hikmet Hoca yönetmiş. Onu dinleyelim isterseniz, oradan başlayalım.
Dinliyoruz sevgili dinleyicilerimiz.
Thank you.
Evet, sevgili hocanın büyük emeği var. Hatta bu benim iddiam. Birçok insan buna katılır belki. Bugün sanat camiasını, yaşayan kurumlarını büyük ölçüde Hikmet Hoca'nın çabalarına borçlu bu yaşamasını. Ben bu kadar iddialı söylüyorum.
Kesinlikle.
Hikmet Hoca'nın bu konuda hakikaten çok büyük emekleri var. Özellikle de gerçi kendi deyimiyle söyleyeyim, Atatürk'ün müzik devrimlerinin Yılmaz Neferi olarak nitelendirirdi, evet, kendisini. Bundan dolayı da en büyük çabası kendi bestecilerimizin, kendi eserlerimizin, yurdumuzun, Anadolu'muzun müziğinin, çok sesli müziğinin bütün dünyada tanınması, öncelikle Anadolu'da tanınması amacıyla çok büyük işler yaptı. Bunlar kolay şeyler değil. Mesela şimdi bir örnek vermek istiyorum. Bu örneği önce söyleyeyim. Tabii ki o yıllarda, 80'li yıllar diyelim, belki 70'li yıllar, Türkiye'deki teknoloji, kayıt teknolojisi, stüdyolar bu düzeylerde değil. Ama devletten belli ödenekler çıkartıp Budapeşte Filarmoni ile Hungaroton firmasıyla, evet, evet, bizim bestecilerimizin tamamının eserlerini plak haline dönüştürdü. Bu kolay bir iş değil.
Çok zor bir iş.
Bu hakikaten kolay bir iş değil. Şimdi isterseniz ona bir tane örnek verelim ondan. Mesela Muammer Sun hocamızın, buradan selam olsun, büyük besteci Muammer Sun hocamızın eserleri var. Halk türkülerini orkestralamış. Burada üç büyük sanatçımız onları seslendirmişler. Suna Korat, Remzi Alper ve Mustafa İktu. Bundan bir iki tane örneğimiz var. Mesela bir tanesini Budapeşte Senfoni Orkestrası ve Hikmet Şimşek hocamızın yönetiminde plak olmuş bu türküyü dinleyelim isterseniz. Uzun Kavak. Muammer Sun hocamızın Uzun Kavak türküsü.
Thank you.
Evet sevgili dinleyicilerimiz, stüdyomuzda Sayın Mehmet Korhan Ilgar var ve değerli sanatçımız Sayın Hikmet Şimşek'i konuşuyoruz. Devam edelim yaşam öyküsüne.
Hikmet Şimşek hocamız konservatuvardan mezuniyetini takiben CSO'da yardımcı şefliğe başlıyor. Yardımcı şef olarak atanıyor ve buradaki başarılı temsillerinden sonra birkaç yıllığına yurt dışına ileri düzey eğitim almaya gönderiliyor. Hı hı. Döndükten sonra da CSO'nun şefliğini üstlenmeye başlıyor.
Evet. Daha sonra Cumhurbaşkanlığı Senfoni Orkestrası'yla, yani CSO'nun açılımı olan orkestrayla uzun yıllar şefliğini yapıyor.
Evet ve Hikmet Şimşek'in özelliği, bir sanat adamı ve bir orkestra şefi, bir yönetici olarak bence en önemli özelliği şu. Standart bir orkestra şefinden beklenen genel müzik adamlı davranışını aslında sergilememiştir. Şöyle ki, tamamen kendini Türk bestecilerin eserlerini seslendirmeye, sürekli yeni eserler yazılmasına ve bunları hem kendi halkımıza hem de bütün dünyadaki müzik çevrelerine tanıtmak için harcıyor. Bütün zamanını, bütün çabasını. Hikmet Şimşek hocamızın premierini yaptı, yani ilk seslendirilişini yaptı Türk eseri o kadar fazla ki. Hı hı. O dönem yazılmış Türk bestecilerimizin yazdığı çoğu eserin ilk seslendirilişleri hem Cumhurbaşkanlığı Senfoni Orkestrası tarafından hem de Hikmet Şimşek hocamızın yönettiği Avrupa orkestraları tarafından seslendirildi.
Evet.
Plaklara alındı, kayıtlara alındı ve Hikmet Şimşek son günlerine dek bu çalışmalarını sürdürdü. Aktif olarak yönetmese bile bu eserlerin genç şefler tarafından yönetilmesini sağladı. Öğrencileri tarafından yaygınlaştırılmasını sağladı. Sadece bununla da kalmıyor. Birçok orkestranın ve müzik topluluğunun kuruluşuna ön ayak olup, hatta bizzat aktif olarak bu kuruluş şemasının içerisinde, etkinliğinin içerisinde de yer aldı. En bildiğimiz, en çok yaygın olarak bildiğimiz örnekleri Bursa Bölge Devlet Senfoni Orkestrası, Çukurova Senfoni Orkestrası. Bu orkestraların kuruluşu hep Hikmet Şimşek hocamızın önerisi ve atılımıyla gerçekleşti.
Demin pardon sözünü kestim. Demin söylediğim gibi aslında baktığımız zaman Türkiye'deki çok sesli müzik camiasındaki birçok kurumun kurulmasıyla bu sektörde hizmet veren insanlarımızın şu andaki yaşamları aslında Hikmet Hoca'ya bağlı. Hikmet Hoca sayesinde olduğunu söylemem. Deminki iddiamda son derece haklı olduğumu düşündürüyor bana. Çok sesli korolarımızın kuruluşunun temelinde Hikmet hocamız var. Tamamı onun eseri diyebiliriz.
Evet.
Keza söylediğiniz gibi orkestralarımız, buna Türkiye'deki tüm senfoni orkestraları dahil edebiliriz. İstanbul, İzmir'i de buna dahil Kesinlikle. Edebiliriz. Özellikle Bursa Bölge Devlet Senfoni Orkestrası kuruluş zamanlarında ben çok gitmiştim orada çalmaya, takviye. Oranın hikayesini çok daha iyi biliyorum. Önce Bursa Büyükşehir Belediyesi ve Uludağ Üniversitesi'nin birlikte hazırladıkları bir projeydi o. Birlikte kuruldu. Birbirleriyle desteğiyle kuruldu. Sonradan Kültür Bakanlığı na geçip devlet senfoni orkestrası haline geldi. Bu aşamada Hikmet Hoca'nın emekleri unutulamaz tabii ki. Nereye baksak Hikmet Hoca, nereye baksak Hikmet Hoca.
Çok büyük emeği var değil mi?
Çok büyük emeği var. Televizyonda pazar sabahları 15 yıl süren programı.
Evet.
Pazar konseri.
Pazar konseri. Yani
ben çocukluğumdan hatırlıyorum.
Evet, bizim kuşak.
Ben de.
Bizler
gençliği ve
evet.
Yani yetişkinliği o yaşa denk gelenler bileceklerdir dinleyicilerimizden mutlaka. 15 yıl sürmüş.
15
az
yıl.
Değil
az,
yani.
Az değil.
Sonra pazar konseri dışında 5 yıla yakın Çağdaş Türk Bestecileri programıyla TRT İnt kanalıyla dış ülkelere de program yapmış. Çocukların müzik eğitimine katkıda bulunmak için 6 yıl sürmüş o da. Değil mi? Ne kadar güzel.
Evet.
Hepimiz hatırlıyoruz ve birlikte söyleyelim programın
evet.
ismi.
Belki de en bilindik.
Evet.
Bir kayıt daha dinleyelim mi? Sevgili hocamızın demin de söylemiştik. Kültür Bakanlığımızın, Kültür ve Turizm Bakanlığımızın katkılarıyla onun şemsiyesi altında yapılmış projelerdir bunlar. Ülkemiz bestecilerinin eserlerinin kayda alınması.
Çok önemli.
Tabii demin de söylemiştim. O zamanki kayıt teknolojisi ve stüdyo imkanları şimdiki gibi olmadığı için şeyde yapılmış. Macaristan'da. Budapeşte Filarmoni, Budapeşte Senfoni Orkestralarıyla hemen hemen o dönemki bestecilerimizin, Cumhuriyet bestecilerimizin tamamına yakının eserlerini kaydedilme imkanı buldu. Şimdi Ferit Düzün hocamızdan, yine büyük bestecilerimizden Ferit Düzün, Allah rahmet eylesin, onun çok sevdiğimiz eserlerinden bir tanesini yine Hikmet hocamızın yönetiminde Budapeşte Filarmoni'den dinleyelim. Zeybek.
Dinliyoruz sevgili dinleyicilerimiz. Evet, kaldığımız yerden Mehmetli hocamız
sevgili dinleyici,
Şimşek'i evet, konuşmaya devam ediyoruz.
Ben bir not söyleyeyim. Deminki Zeybek, Ferit Düzün hocamızın Esintiler eserinin den bir bölümdü.
Evet.
Daha sonra bir bölüm daha dinleteceğim.
Evet, ikinci bölümüydü. Çok güzel. Çok geniş renkleri bulunan, geniş renk yelpazesi bulunan ve ustalıklı bir eser.
Müthiş.
Zamanında TRT'nin sipariş ettiği bir yarışma üzerine yarışmayı kazanan eser olarak seslendirilmişti. Hikmet Şimşek hocamızın o kadar fazla yönettiği Türk eseri var ki bunlar dünyada ve özellikle de Avrupa'da yaygınlaşma imkanı bulmuşlar. Çünkü Hikmet Şimşek'in düşüncesi şu: kendi ülkesinde yaygınlaşamayan hiçbir eser, hiçbir sanat ürünü yurt dışında ya da bütün dünyada evrensel bir şekilde yer alamaz. Bu çok doğru bir düşünce. Mesela şu an bizim ülkemizde düzgün bir nota basım, yayım kurumu ya da bunun için çalışan ciddi bir etkinlik maalesef bulunmuyor. Hikmet Şimşek hocamız zamanında bunun için de oldukça çabalamıştı. Ve kendi meslek alanına düşen görevi en üst düzeyde yaptığına inanıyorum ben. Çünkü birçok Türk eserinin, özellikle de Yunus Emre Oratoryosu'nun Birleşmiş Milletler oturumunda seslendirilişinden ayrı olarak sürekli Amerika kıtasında ve Asya kıtasında seslendirilmesinin en önemli etkenlerinden biri yine Hikmet Şimşek hocamızın kayıtları. Bu kayıtlar sayesinde, bu temsiller sayesinde bizim bestecilerimizin yazdığı eserler yaygınlığa ulaşıyor.
Yani tanınıyor bir de, değil
kesinlikle
mi?
Kesinlikle. Yani günümüz şeflerinden de bu şekilde bir misyon edinme çabasını görmek açıkçası isterdim ben.
Türk müziğinin gönüllü misyoneri, değil mi?
Kesinlikle.
Yurt dışında, yurt içinde bini aşkın konser. Radyo televizyon programlarının yanı sıra yurt dışında yönettiği 200'e kadar konserin büyük çoğunluğunda bu eserleri tanıtıyor.
Evet.
Hem yurt içinde ve hem yurt dışındaki dinleyicilerimize.
Bir de şöyle bir şey var, bizim kuşağımızın bizden sonraki kuşağında bizden önceki kuşağında konservatuvardaki hocası bizim orkestra şefimizdi.
Ben korodaydım o zaman. Opera bölümünde olduğum için diğer arkadaşlarım da orkestradaydı. Ben hatırlıyorum, yani birçok konsere giderdik biz. Ve şefimiz ne mutlu ki, ne onur verici ki Hikmet Şimşek'ti.
Evet.
Her Muammer Sun'un eserinde Kurtuluş'ta her yönettiğinde ağladığını biliyorum ben. Yani o derece vatan sevgisi olan bir sanatçımızdı Hikmet Şimşek.
Konserlerinin büyük çoğunluğunda hep konuşma yapardı.
Evet, değil mi?
Halka
parçayı
dinletmeden
önce.
Yapardı. Evet. Şeyde de, televizyon programında da hep öyleydi. Açıklamalı dinletiydi.
Evet, açıklamalı. Çok önemli.
Önce parçanın hikayesini, eserin hikayesini, bestecisinin hikayesini anlatır. Ondan sonra eseri verirdi.
Bu sadece bizler biliyoruz tabii, klasik müziği sanatçıları, ama hani halka sevdirmek açısından çok önemli.
Evet, ve hiçbir detayı atlamadan, hiçbir teknik gereksiz detaya da inmeden sade bir şekilde ve anlaşılır bir şekilde harika anlatımları vardı.
Çok
hatırlıyorum.
Güzel.
Hocanın sesini bir hatırlayalım mı?
Evet, evet.
Çok kısa bir kaydını buldum. Hocanın 40. sanat yılı münasebetiyle 16 Ocak 1995 akşamı Ankara Devlet Konservatuvarı orkestrasıyla bir konser yaptı. Bu konserde ben de vardım. Konser öncesi bir dakikalık bir konuşması var. 40. sanat yılı malum kutluyor.
Ne kadar
kendi
değerli, ne
duyguları,
kadar
hisleriyle evet. ilgili sevgili dinleyicilerimize sesini hatırlatalım hocayı. Dinliyoruz efendim.
Şef Hikmet Şimşek'in yönetimindeki Ankara Devlet Konservatuvarı Orkestrası, Victor Picazzi'nin de solist olarak katıldığı bir konser verdi. 40. yıl konseri öncesinde Hikmet Şimşek'le arkadaşımız Rengin Uz görüştü.
İnanılmayacak kadar kendimi taze ve genç hissediyorum. Ve bundan da korkuyorum. Acaba diyorum kendi kendime bazen, hani mum sönerken büyük bir ışık verilmiş ya, acaba onun gibi mi diyorum, ama hayır. Daha bir şeyler yapmak istiyorum, eğer Tanrı bana biraz daha ömür biçmişse.
Muammer Sun'un Bahar Şenliği ve Beethoven'ın Keman Konçertosu ile 5. senfonisinin seslendirildiği konserde dinleyiciler unutulmaz bir gece yaşadılar. 40. sanat yılını kutlayan Şimşek, orkestra ve koro şefi olarak yurt dışında 35 ülkede iki yüzü bulan konser, radyo ve televizyon yayınları ile plak ve kaset çalışmalarında bulundu.
Evet, hocamızın sesini tekrar duymuş olduk ve sevgili dinleyicilerimiz de duymuş olduk.
Bizim mutlaka hatırlamışlardır. Böyle bir şey, evet. Yani gerçekten bulduğun için çok teşekkür ederim.
Evet, tesadüf evet, oldu. Birçok dinleyicimiz de hatırlamışlardır pazar sabahları.
Evet, televizyondaki
hocanın sesiyle uyanmalarını. Hocanın başarılarından dolayı pek çok ülke tarafından liyakat nişanları aldığını biliyoruz.
Evet.
81 yılında da Türkiye Cumhuriyeti Devlet Sanatçısı unvanını almış hoca. Şimdi bir şey daha dinleyelim. Tabii ki şunu söylemeden geçemeyeceğiz. Demin bahsettik ama yurt dışında plak yapmış ve kendi eserlerimizi yönetmiş ilk orkestra şefi.
Ne kadar önemli yapan
ilk
mi?
Orkestra şefi Türkiye'deki.
Hatta yaptığı kayıtlar sebebiyle de 1984 yılındaydı yanlış hatırlamıyorsam, Fransız Plak Akademisi'nin büyük ödülünü de sunmuşlardı hocaya.
Ben hatırlıyorum, sürekli kayda geliyorduk biz TRT'de yani. Çok kıymet veriyordu buna. Evet.
Bir de Atatürk yılı nedeniyle Avrupa'da Atatürk adına yaptığı konserlerde 19 Türk eserini yönetti.
Ayrıca da band kayıtlarını
var. Evet, bunların yazmış. Ve radyodan da yayınlanmalarını sağladı bu eserlerin.
Evet, şimdi ne dinliyoruz?
Şimdi yine Ferit Üzün hocamızın, rahmetlinin, yine Esintiler eserinin, ben çok severim finali. Final bölümünü dinleyelim. Bu da Peşte Flamen Orkestrası ve rahmetli Hikmet hocamızın yönetiminde. Dinliyoruz efendim. Neler diyeceğimizi bilemiyorum. Diyecek o kadar çok şey var ki Hikmet hocamızla ilgili.
Nasıl bir hocaydı acaba?
Hoca sert bir hoca gibi gözüküyordu ama aslında
ya yufka ben biliyorum yürekliydi. Tabii ki de evet. Dinleyicilerimiz de duysun diye. Bir de okulumuzda ben çok şimdi... değerli hocalık yılları var. Onu konuşalım isterseniz. Evet.
Ben şunu hatırlıyorum. Hoca hiçbir zaman derse gelmemezlik etmezdi. Yani biz bilirdik ya da haber yollardı. Bir yerde kaydı mı var, yurt dışına mı gitti şunu. Şöyle bir anım var. Eski konservatuvardayız Cebeci'de. Orkestra dersini bekliyoruz. Biraz gecikti tabii hepimiz. Öğrenci psikolojisi. Çok seviniyoruz ders olmayacak diye. Geç de olsa geldi. Meğerse ablası vefat etmiş. Onu toprağa vermiş ama derse geldi. Ya böyle bir anım var. Çok çok ilginçti.
Gerçekten çok.
Yani işine çok sadık. İlginç. Her ne olursa olsun asla işini bırakmayan... ciddi bir hocaydı. Sonuna kadar ders yapardı. Derslerde müzikle paralel süreler içeren konuşmalar yapardı. Gerek müziğe, sanata dair, gerek hayata dair, gerek ülkemize dair, gerekse büyük liderimiz Mustafa Kemal Atatürk'le ilgili hep konuşmalar yapardı.
Anılar tarih anlatırdı. Vardı tarih anlatırdı.
Evet. Bunları hatırlıyorum.
Evet, o müzik devriminin o ilk kurulan cumhuriyetteki o sanat heyecanını ölümüne kadar kalbinde ve etrafında meşale gibi taşıyan en önemli müzik adamlarımızdan biri. Ben yaşım itibariyle tabii ki kendisiyle çalışma imkanı bulamadım maalesef. Çok isterdim. Evet. Yani bunu gönülden isterdim. Fakat kendi ülke tarihimizde Hikmet Şimşek kadar ciddi çalışmış hem öğretmen olarak hem icracı olarak müzisyenimiz maalesef çok az.
Aynı zamanda biçimsel olarak da yani hani kıyafeti, evet, duruşu, asilliği
tarzı
çok
vardı.
Başkaydı. Evet, çok bir tarzı vardı.
Evet, ne o kadar çok söylenecek şey var ki hocayla ilgili ama daha çok biz susalım müzik konuşsun. Hocamızın olmazsa olmazı var bir tane. Dünyanın dört tarafında herhalde seslendirmiştir bunları diyebiliyoruz. Bizim bildiğimiz kadarıyla bir hayli fazla ülkede çalındı. Gerek hocamız tarafından gerekse hala çalınıyor aslında. Türk beşlerimizin önemli isimlerinden Ulvi Cemal Erkin'in Köçekçesi.
Evet.
Yine Budapeşte Filarmoni Orkestrası eşliğinde Hikmet hocamızın yönetiminde. Bu da plak kaydıdır. Dinliyoruz efendim. We'll be right back. Sevgili Korhan, vakit yine yetmedi Hikmet Hoca'yı daha fazla konuşmaya.
Yani hiç vakit kesinlikle ne kadar uzun olsa bile yeteceğini zannetmiyorum. O kadar dolu yaşamış, o kadar fazla emeği olmuş bu ülkeye, biz sanat insanlarına, tüm Türk halkına. Yani herhangi bir zaman diliminin yetebileceğini zannetmiyorum hocayı anlatabilmek
için. Gönül ister ki hoca adına festivaller yapılsın. Özellikle ağırlıklı olarak kendi bestecilerimizin eserlerinden. Çünkü bu neye yol açacak? Bu sizler gibi yeni bestecilerimizin eser yazmasını teşvik edecek.
Kesinlikle.
Çok doğru bir şey söyledin. Gerçekten.
Gönül ister ki bunlar olsun. Evet.
Ama bizi duysunlar inşallah.
İnşallah duyarlar.
Bir Hikmet Şimşek festivalimiz olsa keşke.
Olsa ne kadar güzel olur. Müthiş bir kazanım olur.
Evet, zaman su gibi aktı sevgili dinleyicilerimiz. Bu hafta da Müzikte İz Bırakanlar'da çok değerli bir konuğumuz vardı. Hacettepe Üniversitesi Kompozisyon ve Orkestra Şefliği Öğretim Görevlisi Sayın Mehmet Korhan Ilgar. Çok teşekkür ediyoruz
ben
geldiğiniz için.
Ben teşekkür ediyorum, şereftir benim için.
Sizinle çok değerli sanatçımız, orkestra şefimiz Sayın Hikmet Şimşek'i konuştuk. Konuşmaya gayret ettik.
Ne kadar konuşabildiysek, dilimiz sürçtüyse de affolsun.
Çok teşekkür ediyoruz. Estağfurullah. Ve sevgili dinleyicilerimiz, haftaya yepyeni bir Müzikte İz Bırakanlar'da buluşmak üzere. Hoşça kalın. Müziksiz ve sanatsız kalmayın efendim. Müzikte İz Bırakanlar. Hazırlayan ve sunan Seçil Öztan, Ekrem Öztan.